İkinci ayrım.
O sarı duvarın önünde hayatı ve insanları seyreden yanına bunu söylemiştim. Çünkü ben kadınların yaşlandıkça güzelleştiğini ilk devrimcilik günlerinde öğrenmiştim. Evet, annem, teyzem, halam, komşu kadınlar bir anda yaşlandılar, bir anda hastalandılar. Evet, onları aramakla yükümlüyüm, onları sormakla. Çünkü onlar ölüme yaklaştıkça güzelleşiyorlardı. İçimdeki senin kimsesiz bıraktığın aşk böyle söyler işte bana. Onları hep hatırlıyorum ve onlar yıprandıkça güzelleşiyorlar. Oysa bir başına ayakta nasıl kalınabilir dersinden çıkan yanın benim bu yanımla asla tahammül edemiyor. Yaşlı ve umutsuz kadınlarla geçirdiğim her dakikayı aşağılıyordu. Bana hastalık ve ölüm kokuyorsun diyordu. Vaktimiz çok kısa, hazlarımızı yaşayalım, eğlenelim diyordu. Ben kendimi dost topraklarda sanırken birden dünyaya geldiğim andan beri esir olduğum topraklarda çırpındığımı anlıyordum böyle zamanlarda. Eski bir dünya masalı mı bu? Hep aşık olduğunu sanıp kendini kurtarılmış topraklara ulaştığını hayal ederken, ansızın güneş batar, kararır ortalık ve sen çok yol aldığını sanırken hala bildiğin dünyada o esaret altındaki topraklarda olduğunu anlarsın. Senin kapıda o sarı duvarın önündeki haline, o hayatı seyreden haline güvenip insanların yaralarına dokunmuştum. İşkence yaralarına, dil ve hasret yaralarına. Seni benimle birlikte sanıyordum. Beraber eğilmiştik o işkence yaralarına, zulmün eza yaralarına, dil ve hasret yaralarına. Birlikte dokunmuştuk onlara. O yaraları taşıyan ve kurtulmayı özleyen bütün insanların acısını birlikte çektiğimizi sanıyordum. Yalan mıydı? Olmadı mı böyle bir şey? Yoksa kurgu muydu hepsi bütün bunların? Birlikte ağlamadık mı göç yolunda ölenlere? Öyleyse şimdi bana neden hastalık ve ölüm koktuğunu söylüyorsun? Teninde sarı bir ışık yanıyor sevgilim. Sarı ihanetin tesellisiz hüznü müdür senden bana geçen? Beni dost topraklara ulaştıracağını umduğum sevgilim. Sen aslında bana değil kendine düşmansın. İkiye bölmüşsün kendini. Bir yanın bir başına ayakta nasıl kalınır dersi alıyor, öbür yanın sokakta, kapının önünde hayatı insanları seyrediyor. Ve sen derslerde ilerledikçe, başarı kazandıkça kapıda insanları, hayatı, aşkını ve inançlarını seyreden yanını küçümsemeye, dışlamaya başlıyorsun. Sen bir başına kalmayı öğrendikçe beni, yaşlı ve çilekeş kadınlarımı, işkenceye uğramışları, göç yolunda canlarını yitirmişleri görmezden gelmeye, unutmaya, unutturmaya çalışıyorsun. Aşkını, sevgini, özlemini, seni dışarıda kapının önünde bekleyen ve hayatı insanları seyreden yanından alıp bir başına nasıl ayakta kalınır derslerine giden yanını yaklaştırmak istiyorsun. İstiyorsun ki aşkının içinde hiçbir yaşlı, hasta, çilekeş kadın olmasın. İstiyorsun ki aşkının içine işkence görmüş, zulüm yaşamış hiçbir beden, hiçbir yaralı ruh girmesin. İstiyorsun ki aşkına hiçbir acı, hiçbir hastalık, hiçbir ölüm, hiçbir zorunlu göç sızmasın. İstiyorsun ki sevgi, aşk bütün tutkulardan, saplantılardan, akıl dışılığından arınsın. Bu tek düze hayatın gibi normal, sağlıklı, akılcı olsun. Belki de bu yüzden istediğin an güzelleşiyorsun. İstediğin an dünyanın en çirkin kadını oluyorsun. Belki de işte bu yüzden istediğin an bunalımlarından anında çıkabiliyor. Belki de bu yüzden yeter artık, kimseye dayanamıyorum, kimseyi görmek istemiyorum diyen hırçın şımarıklığını, yüzeyselliğini bir anda ne iyi ettiniz de geldiniz, sizi özlemişim gülümseyişine çevirebiliyorsun. Dışarıda bıraktığın, orada hayatı ve insanları seyreden yanından nefret edip onun adını duymak bile istemiyorsun artık. Çünkü bir başına ayakta nasıl kalınır dersinin giderek bu dünyanın kurgusuna çok iyi uyduğunu fark ediyorsun. Belki bu da bu yüzden senin dışarıdaki hayatı ve insanları seyreden yanına kim sevdalanırsa sen en çok ondan tiksiniyor, onu aşağılıyorsun. Belki de bu yüzden bana seni sevmekle aslında çok büyük zaman kaybettim diyorsun. Bugün gibi hatırlıyorum. Sarı bir duvarın önünde duruyordun. İkiye bölünmüştün. Öylesine imkansız bölünmüştün ki her iki yanında da hiç umut yoktu. Her iki yanında da aşkın dost topraklarına hiçbir yolculuk yoktu. Bu yüzden kimi sevsen çok büyük zaman kaybediyordun. Bu yüzden ben ne zaman aşık olsam esaretten kurtuluyordum. Kendini saklama çiçekleri. Biz aşk bahçemizi küçük tuttuk seninle. içinde güvensizlik ağaçları küstüm otları. Kendini saklama çiçekleri. Özlem kirli bir kan gibi yüreklerimizi boğmasın. Yalnızlık karanlık bir orman gibi çökmesin diye içimize biz aşk bahçemizi küçük tuttuk seninle. Önümüzde dokunuşlardan uzak, insafsız ve çok uzun bir kış var diye koca bir yaz kendini saklama, çiçeklerini suladık durduk yalnızca. Biz aşk bahçemizi küçük, çok küçük tuttuk seninle. Arkadaşlık hataları. Düşkün bir prensestin, muhtaç kalmıştın bu dünyada görünmeye, bitmeyen arzularına muhtaç kalmıştın. Sadece fakir biriydim sana göre. Beni görünce öylesine kaptırmıştın ki o eski muhteşem günlerini anlatmaya fark edememiştin beni. Yine de küllerini getirdin bana. Bu kayıp dünyanın sayıklayan tarihini benimle geçmek istedin. Oysa düşkün de olsalar prensesler iyi bilmeliydi kimlerle tarihe geçeceklerini. Vurulmuş bir insanla kurtulmayı düşlemenin onu bir kez daha vurmak olduğunu, hem artık sayıklayan tarihin bile çok vakti yoktu düşkün prenseslerin arkadaşlık hatalarını bağışlamaya. Yıllardır terk edilmiş bir istasyon gibiyim. Yıllardır terk edilmiş ara istasyonlar gibiyim. Kederli, gizemli, ıssız. Kimi kapılarım örtük ebediyen. Kapıları örtük adalarımın duvarlarına asılmış fotoğraflara kızgın güneşler vurur. Solgunluğa razıdır fotoğraflar. Sakınmazlar kendilerini incitilmekten, yıpranmaktan. Hoyrat karlar, deli, bıçkın yağmurlar en çok bu metruk, bu terk edilmiş ara istasyonlara uğrar. Bir de aşk kırgını, mutsuz ve yorgun trenleriyle kimi kadınlar. Gelirler, yüreklerini, kırgınlıklarını, öfkelerini bana bırakıp çekip giderler. Çekip gitseler de bana uğradıkları için yine de minnet, şükran duyarım onlara. Hayallerimi de alıp gitmelerine göz yumarım. Hiç ses çıkarmam. Aklıma bile getirmem onlar gittikten sonra. Eskisinden daha çok üşüyeceğimi, bir kapımı daha kapatacağımı, arka odalarda kalın battaniyelere sımsıkı sarıldığım halde iliklerime dek üşüyeceğimi. Mevsimlerden yaz bile olsa, hem insanın hayalleri azalınca daha çabuk yıpranır, her şeye üzülür, alınır. Hayalleri azalınca insan daha çabuk yaşlanır. O zamanlar ne bu metruk istasyon vardı, ne de ben bu denli yitik ve kederliydim. Gençtim, masumdum ve tapardım insanlara. Öylesine tapardım ki ve öylesine muhtaçtım ki sevgiye ve aşka, ne ölüme inanırdım ne ihanete. Devrimciydim ama üniversiteye yeni başlamış biri ne kadar devrimci olursa o kadar devrimciydim. O ise eli silahlı bir anneye benziyordu. Ebedi güzel bir anneye. Öylesine güzel geliyordu ki bana, okulun kantini önünde beni sorumlusu olduğu siyasi fraksiyona bağlamaya çalışırken sanki ölümsüzlük, ebedi kurtuluş vaat ediyor gibiydi. Ben ufak tefektim. O uzun, iri yapılı. Beni şefkatle bir kez sarıp sarmalısın. Ben binlerce kez onun için ölmeye razıydım. Hiç düşünmeden sorumlusu olduğu fraksiyona, yani ona adadım kendimi. O nerede, ben orada. Tam yanı başında. O eli silahlı bir anneydi ve çatışmaların tam ortasındaydı hep. Tek düşüncem onu kurşunlardan korumaktı. O ölmez yaşarsa bir gün beni şefkate ve sevgisine boğacaktı. Ebediyen kurtulacaktım sevgisizlikten ve esaretten. Bundan emindim. Faşistler bizi kurşun yağmuruna tutarken üzerine kapanır, kurşunlara bedenimi siper ederdim. Korsan mitinglerinde ansızın polis saldırırdı. Elinden tutup onu sakin bir köşeye kaçırırken ansızın ayağa takılır düşerdi. Dizi onca şiddetin ve gürültünün ortasında sessiz sessiz ve çok tatlı kanardı. Güç bela kuytu bir köşe bulup saklandığımızda böyle zamanlar için yanımda taşıdığım beyaz mendilimi sonsuz bir gururla çıkarıp dizini temizledikten sonra mendilimi hiç temizlemez öyle saklardım. Mendilimdeki kan izleri aşkın ta kendisiydi. Bazen iki ateş arasında kalırdık. Geceleri gözleri iyi görmezdi. Onu çatışmanın ortasından kaçırmak mutluluğu bana düşerdi. O uzun, ben kısaydım. Onun elinden tutup daha önceden keşfettiğim gizli, korunaklı yerlere sürükleyerek götürmem dışarıdan biraz tuhaf gözükebilirdi. Ama bundan aldığım zevki hiçbir şeyden almadığımı her zaman ve her yerde itiraf edebilirim. Onun her bakışı, her söylediği, her hareketi içimdeki aşkı biraz daha yoğunlaştırıyordu. Oysa hayatımızın her anı şiddetle doluydu ve şiddet ve acımasızlık çoğaldıkça sanki ona duyduğum aşk da daha da yoğunlaşıyor, giderek bir tutkuya dönüşüyordu. Bu aşk duygusu o günlerde yaşanan şiddete ve acımasızlığa meydan okumak mıydı, yoksa gizli bir kaçış mıydı, o günlerde ayırdına varamıyordum. Bir cenaze töreni hatırlıyorum. İki sol fraksiyon ölenin kendilerinden olduğunu iddia edip taşıyorlardı. Tartışma bir anda silahlı çatışmaya dönüşmüştü. Tabutu taşıyanlar kurşunlardan kendilerini korumak için yere yatmak isterken tabut ellerinden kaymış ve içindeki ceset yola savrulmuştu. Tabutu taşıyanlar yola savrulan cesedi aldırmadan çatışma bitene dek tabutu kendilerine siper etmişlerdi. Ben her zaman olduğu gibi yanı başındaydım. Önüne geçmeye çabalarken bir taraftan kırık gözlüğünü sımsıkı tutuyordum avuçlarımda. Onunla öylesine doluydum ki tabuttaki gencin değil çatışan sol fraksiyonlardan hiçbirine üye olmadığını, zaman zaman tombalacılık yapan kimsesiz biri olduğunu öğrendiğimde çok da şaşırmamıştım. Başkalarıyla yaşananlarla ilgili bir şaşkınlık ondan kopartabilirdi beni ve bunu ben istemiyordum. Onunla sevişmek bana o kadar imkansız geliyordu ki hayalini bile yasaklamıştım kendime. Ellerimizde uzun fırçalarla geceleri duvarlara afiş asarken omzum onun omzuna değdiğinde aldığım o kutsal hazzı bugün en cüretkar, en başıboş sevişmelerimde alamadığımı iyi biliyorum. Ona biraz olsun dokunabilmek, biraz olsun yakınında olabilmek için en tehlikeli bölgelerde fraksiyonumuzun gazetesini satmaya giderdim. Biz gazete satarken içimizden birisinin faşistlerin saldırıya hazırlandığını ve gazeteleri toparlayıp savunmaya hazırlanmamız gerektiği haberini getirirdi. Gazeteleri o toplardı ve ben son dakikaya kadar satmaya çalışır, en son ben getirir teslim ederdim ona. Ve o bana gecikerek canımı tehlikeye attığımı söylerdi. O an mahcup bir gururla tebessüm ederdim ona. Ölmenin ne önemi var der gibi bakardım. Bakışlarımla küçümserdim ölümü. Ölümü küçümsedikçe onu ve kendimi yüceltirdim, aşkımızı ve devrimi. Beni anladığını hissederdim, farklıydım onun gözünde. Gözü pek, inançlı, kararlı ve sevdalı biriydim. Bunu bilirdi ve susardı. Bir gün o da konuşacaktı. Bir gün o da bana gizlediği duygularını açacaktı elbet. Ama önemli, sorumlulukları ve hiç dinmeyen mücadelemiz izin vermiyordu buna. Genellikle tartışmaların çatışmalara dönüştüğü, İsli, nursuz, cigara dumanı sinmiş kahvehanelere bir an bile olsa onu görebilmek için her şeyi göze alarak gider ve onu saatlerce beklerdim. Bazı günler kahvehanenin kapısının önünde yanındaki genç sempatizanlarla belirirdi. İşte o an o kasvetli kahvehane birden aydınlanır, benim için bir aşk vahasına dönüşürdü. Bir gece bir eylemden dönerken vapurun güvertesinde yıllar önce gittiği bir deniz kıyısını anlatmıştı bana. Kıyıdaki altın kumları, o incecik, sanki saflıktan şeffaf gibi görünen parmaklarıyla yerden bir avuç kum almış ve yavaşça yine hayali denize saçmıştı. Avuçlarındaki altın kumlar denize ışıklı pullar gibi dağılıyordu. Bütün sahil, bütün deniz, bütün hayatımız ve geleceğimiz ışık içinde kalıyordu. Sanki avucundan dökülen altın kumlarla hayallerimi tasvir ediyordu. Öylesine ışıklıydı ki hayallerimin dokunduğu her yeri ışığa boğuyordu. Onun bana duyduğu dilsiz sevda da bu ışıkla aydınlanıyordu. Ama ışıklı altın kumlar hep denize karışıyor, hayallerimiz devrimden sonra erteleniyordu. Beklenen devrim bir türlü gelmiyordu. Devrim gelmeyince askeri junta geldi. Her birimiz bir tarafa dağıldık. Gururlu tebessümler bitti. Gizli ama rüyası parlak aşklar unutuluş denizinde kaldı. Bir başımıza kaldık hayatın ortalık yerinde. Tutunabilmek için kırdık, kırıldık. Kimi kayboldu, kimi benim gibi terk edilmiş metruk istasyonlara sığındı. Uzakta kalmış aşkların solgun fotoğraflarına. Aradan 17 yıl geçti. Evet, 17 yıl sonra karşılaştık. Hiç beklemiyordum. Bir imza günüme geldi. 15 yaşındaki oğluyla. Artık elinde silah yoktu ve gerçek bir anneydi. Ayağa kalktım, telaşlı, şaşkın, acemi bir sevinçle elini sıktım. Çocuğunun adı Özgür'dü. Uzattıkları kitapları gururla imzaladım. Ona kendimi bir kez daha kanıtlıyordum işte. Değmişti işte onca sancılı, sıkıntılı, yalnız yıllara. Peki onca yıl sonra altın kumlar yeniden aydınlatabilir miydi denizi? Dilsiz sevdalar çok geç de olsa dilenir, solgun ve suskunluklarla gölgelenmiş, geçmiş ışığa boğabilir miydi? Ben metruk istasyonumu terk edip yeniden insanların içine karışabilir miydim? Akşam beni evlerine davet etti. Eski mücadele arkadaşlarımız da orada olacaklarmış. Hepsi benimle tanışmak istiyorlarmış. Kocası da beni okuyormuş. Gece içtiğim içkiden de cesaret alarak yanına gidip usulca oturdum. Bana tıpkı ölüm tehlikesini göze alarak gazeteleri ona en geç teslim ettiğim anlardaki gibi baktı. Bu bakış yine öylesine cesaret verdi ki bana hemen hiç zorlanmadan kelimeler ağzımdan çıkıverdi. Sana duyduğum aşkı o günlerde söyleseydim ne cevap verirdin bana? Birden bakışı değişti. Altın kumların denizde kararması gibi değişti. Devrimin yerine ansızın askeri cuntanın gelmesi gibi karardı yüzü. Ne aşkı dedi şaşkınlıkla. O an anlamıştım beni hatırlamadığını. Ama yine de güçlükle yutkunarak senin için ölümü göze almıştım dedim. Bilmezlikten gelme ne olur. Duygularımı hissetmemiş olamazsın çünkü. Sen de bana karşı benzer şeyler hissediyordun. Elindeki fotoğraf albümünü koltuğun üzerine bıraktı. Şimdi bana hastalanmış birine bakar gibi bakıyordu. Zoraki anlayış vardı yüzünde. Öfkesini ustalıkla gizlemeye çalışıyordu. Benzer duygular mı? Aşk mı? Nereden çıkarıyorsun bunları? Ne olur alınma. Ama silik biriydin sen. Arkadaşlar söylemeseydi seni hatırlayamazdım bile. Gücüm tükenmek üzereydi. Peki dedim. Söyleseydim, itiraf etseydim, o günlerde mücadele filan dinlemeyip seni ölesiye bir aşkta seviyorum deseydin ne derdin bana? Cevabın ne olurdu? Hiç çekinmeden, hiç tereddüt etmeden ve gözlerimin ta içine dimdik bakıp çok kızardım dedi. İyi ki dememişsin. Sustum ve bir süre altın kumların denizde usul usul kararmasını seyrettim. Altın kumlar denizde kararırken sordum kendime. Neden? Neden? Neden insanlar birbirlerinin hayallerini çalarlar? Neden masum bir aldanışı bile çok görürler birbirlerine? Sonra terk edilmiş metruk istasyonuma geri döndüm. Arka odalarıma çekildim. Mevsimlerden yazdı. Kızgın güneş uzakta kalmış bir aşkın fotoğraflarını solduruyordu ve ben iliklerime dek üşüyordum. Yalnızlık kurdu Beyza'ya. Şimdi sen gideceksin, git. Güzelliğini, ulaşılmazlığını al ve git. Bırak beni eski kışımda, yarınımı götür. Gençliğin o yara almaz bencilliğine git. İçinde gitgide büyüyen o yalnızlık kurdunu, güzelliğine dadanan o hastalıklı hüznünü bırak ve git. Kibirli arzularına, altın gölgedeki kusursuz yüzüne. Yıllar sonra yaşayacağın unutuluşları, o acımasız kışları bana bırak ve git. Karnındaki bıçak izi. Bir baş dönmesiydi bıraktığın, içimdeki bilgeliği taşırmak için küçülüyordun karşımda. Bütün suçlarımı üzerine alıyordun. Anlamaktan yorulmuş bir veda oluyordun. Beni ölüme hazırlamak için küçülüyordun karşımda. Bütün suçları üzerine alıyordun. Bir baş dönmesiydi bıraktığın kirli, susuz, kutsalsızı. Küçülüyordun karşımda. Karnındaki bıçak izi yastığımdı. Büyümek dedikleri aslında hep üşümektir. Yaralısın, yaralıyım. Çünkü yaşıyor olmak bazı kalpleri yaralar. Bu hayatı böyle çırılçıplak görmek, hiç korunmadan ona öyle ve yıllarca maruz kalmak yaralar insanları. Yara açıktır ve hep içerleri işler. Hayatı senin gibi görmeyenlere anlatsan dinlemezler, dinleseler inanmazlar. Biz öyle görmüyoruz, senin ruhun hasta derler. Kendin gibi birini bulana kadar hastasındır. Evet, aşk yoksa hayat hep bir akşamın oluşu gibidir. Ömrün anlamsızlığı o kızıl, o düş yorgunu ışıklar gibi vurur yalnızlık pencerene. Kalbindeki yaranın acısı, o yürek yanması daha da büyür. Oysa dışarıda küçümsenir duyguların, alaya alınır gözyaşın. Çünkü kalkınma güçlenme zamanıdır. Binalar yükselir, çelik kablolar sarar şehri. Yatırımlar büyür, gelişme hızlanır. Uğultular yükselir ve herkes gizlice evinin altına derin siperler kazar. Duygular, anılar, sayıklamalar, tuhaf rüyalar her şeyi bırakıp bir eve, bir adaya, uzun bir yola kapanma düşleri gömülür içine telaşlı bir nefretle. Gömülür, gömülür en derinine insana kendisini hatırlatan her şey. En yakın arkadaşın beyaz adam olur, sen kızılderili kalmaya inat ettikçe. Ailen sömürgeci efendilerin olur, sen siyah olduğunu saklamazsan. Topraklarından, vatanından sürmek ister seni iktidara göz diken iş arkadaşların. Savunursan yaralı kalbini, savunursun gözyaşını. Şimdi güçlenme zamanı, şimdi kalkınma zamanıdır onlara göre. İlerlemek, kendini kanıtlamak ve adam olmak için onlar gibi olmalısındır. Büyümek denir adına. Benliğini içeri, çok daha içeri çekersin. Saklarsın yaralı kalbini. Gözyaşını içine akıtırsın. Perde üstüne perde çekersin kimsesiz odanın penceresine. Perde üstüne perde çekersin çocuksu düşlerine, aykırılığına, içinden konuşmalarına. Kapalı kapılar ardında ararsın hakkını. Büyük, küçük ödünlere bölersin hayatını. Uzlaşarak, susarak, görmezlikten gelerek, sıranı bekleyerek ilerlersin. Zehirlene zehirlene, adım adım batarak. Alternatifin yok derler, gidecek yerin yok derler. İnsanlar unutkan derler, aç kalırsın, kapını kimseler çalmaz. İşsiz ve parasız kalırsan seni gören insanlar yollarını değiştirir derler. Bozma oyunu, her yer böyle. Hem hep birlikte güçleniyoruz, sus ve sıranı bekle derler. Büyümek derler adına, kuşlardan, mevsimlerden, deniz kıyılarından, özgürlükten, düşlerden, sokaklardan bile korkuturlar insanı. Duygusallık kesin sonuç vermez, bize kesin sonuçlar gereklidir derler. Somut, nesnel, elle tutulur olmalıdır her şey. Sonra hayatın üstüne perde çekilir. Bayağılık örter her şeyin üzerini. Buğuntu, kasvet. Büyümek derler adına, pahalı oyuncaklarla değiş tokuş edilir heyecanlar, öfkeler, karşı çıkış, terserilik düşleri. Benlik içeri çekilince ve üzeri boşluklarla örtülünce büyük bir yorgunluk ve korku başlar. Korkular ve yorgunluklarla değiş tokuş edilir çılgın aşklar. Alıp başını bilmediğin yollara düşmek, kazandıklarını tek bir jest için bir anda kaybetmeyi göze almak. Binalar yükselir, yatırımlar büyür, gelişme hızlanır, iktidarlar güçlenir ama insanlar umutsuzluktan delirmiş define avcıları gibi birbirinin gövdesinde kaybolmuş aşklarını ararlar. Büyümek derler adına. Kimse kimsenin gözlerinin içine bir daha korkusuzca saf bir su gibi bakamaz. Aşk aslında birinin gelip yarana dokunmasıdır. O zaman yaranı örten, seni boğan o büyük boşluk aralanır. İşte o zaman korkuların biter, utanç diner. Anlarsın ki o boşluk sana ait değildir. Aslına dönersin, ilk haline, yaralı haline. Yara iyileşir mi peki? Hayır. Ne kadar büyük ve güçlü olursa olsun, hiçbir aşk bu yarayı iyileştiremez. Bu yara yaşamaktandır çünkü, yaşamanın ta kendisidir. Ama aşkı yaşayan insanlar bu yüzden çok gururludur. Bunca acıya rağmen yaşayabildikleri, bu acıya dayanıp ayakta kalabildikleri için gururludurlar. Çünkü bu yara asla boşluk ve korkular gibi değildir. Senindir, sana aittir. Varoluşundur, sahicidir. Bu yaraya dokunduktan, bu yarayı hatırlattıktan sonra çekip giden sevgiliye o yüzden derin bir öfke duyulur. Çünkü yaralı insana kendisiyle buluştuktan sonra yeniden boşluğa düşmesi ölümden bile korkunç gelir. Çünkü korkusuzca soluk alan yaranın üzerine yine ve büyük bir hızla o eski boşluk örtmeye başlar. Bayağılıklar, unutkanlıklar, korkular, boyun eğmeler, ertelenen düşler, uzlaşmalar, hırslar, basit hesaplar örter. Aşk biterken yaşanan o büyük üşümek bundandır işte. Ayakta kalman, ilerlemen, kendini kanıtlaman ve büyümen için seni hep bu boşluğa çağırırlar. Büyümek dedikleri aslında bu korkunç boşlukta hep üşümektir. Hep üşümektir, hep üşümektir. Boşuna ağlama, Tanrı'nın vakti yok sana. Gecenin gölgesinde kendiyle konuşan düşünceli bir yaprak sandım onu önce. Oysa gencecik bir kızdı, güzeldi. Üçüncü kattaki evimden içindeki gün ışığı görülecek kadar güzeldi. Kaldırım kenarına oturmuş bekliyordu. Karşı apartmandan bir pencere açıldı. Adamın teki başını uzattı. "Kızım bu saatte ne bekliyorsun?" diye sordu. Şu apartmanda oturan biri bana bugün seni seviyorum dedi. Onu bekliyorum diye yanıt verdi kız. Adam şaşkın. Git evine uyu kızım, sabah gelirsin. Gecenin karanlığında beklenir mi? Nasıl uyurum dedi kız adama. Biri bana seni seviyorum dedi. Bu söz üzerine uyuyabilir mi insan? Kız kuzeyden gelmişti. Yukarılardan, en kuzeyden. Soğuk yağmurların, yalnızlığı bekleyen seslerin, kendine özlem duyan buzulların ülkesinden gelmişti. Çünkü kuzeydeki bu ülkede seni seviyorum çok hayati bir sözdü. Bu sözün yol açtığı yaşantının ardından gizli hakikatler ortaya çıkabilirdi. Ütopik bir vaat, başka bir türe geçebilmesine yol açan eşsiz bir iddiaydı. Seni seviyorum. Bu yüzden o kuzey ülkesinden insanlar kendilerine inanmadan bu sözü asla kullanmazlardı. Oysa inanç önemlidir. Eğilirim karşımdakine, içindeki suda aksimi görürüm. O suyun dokunuşu tanıdıktır. Bilirim beni bu korur büyük yalnızlıklardan. Anlaşılır, anlaşılmaz acılardan. Bilirim söylediğim her söz yankılanır orada. İnsan gördüğüne, dokunduğuna inanç besler. Tanrı bir paroladır sadece, rüyaları ısıtır. Tanrı çocukluktan kalma geçmeyen yaralar, küçük ve gizli benler aşı izleridir. Gizli saklı ne varsa konuştuğunu, ruhunu açtığını sanırsın karşındakine. Ama sonra garip bir dalgınlıkla birden elin çarpar eline. Bacağına. İşte o an bir irkiliştir alır birinden birine. Bu irkiliş Tanrı'nın yokluğundan öte bir şeydir. İçeri ansızın açık bırakılmış kapıdan soğuk bir rüzgar girer. Üşüme başlar. Herkes sorar bir ağızdan. Kim açık bıraktı kapıyı, biri mi gitti? Şimdi İstanbul'un kalabalıklaştıkça ıssızlaşan sokaklarında insanlar kendi kendilerine konuşuyorlar. Dudaklar unutulmuş ve ürkütücü bir dinin dualarını mırıldanır gibi hastalıklı ve kirlenmiş bir kutsallıkla titreşiyor. Artık insanlar kendi kendilerine konuşurken görünmekten utanıp çekinmiyorlar. Çünkü kimse karşısındakinde kendi aksini göremiyor. Çünkü kimse kimseyi korumayınca büyük yalnızlıklardan, anlaşılır anlaşılmaz acılardan, şerefsiz yoksulluklardan. Çünkü kimse kimseyi korumayınca suların aynası kırılır önce. Kendine yabancı, kendine düşman. İnanç bitince utanç da biter. Ben elimin ruhuyla dokunabildiğime inanırım. Çünkü ansızın Tanrı küsüp gider. Birden herkes sorar. Kim açık bıraktı kapıyı, biri mi gitti? Çünkü ilk önce rüyalar üşür ve çocukluktan kalma yaraların üzerindeki büyü kalkar. Zaten konuşurken elin birine çarptığında aniden irkiliyorsan zaten onunla hiç konuşmamış, ona hiç içini açmamışsındır. Çünkü sevgi ne köle bir köpek ne de ikiyüzlü ve soysuz bir bilgidir. Tanrı'nın bile içinde korunmak istediği eşsiz bir iddiadır sevgi. Her yerde baş kaldıran güneyde ve kuzey ülkelerinde. İnanmadan söylenildiğinde duygular esaret altına girer. Derin bir utanç başlar kırılmış aynanın boğulmuş sularında. Sahte bir sevgi kaç kuzeyli kızı öldürür masumiyetin açık denizlerinde. Aynası kırılmış sularının. Boşuna ağlama, Tanrı'nın vakti yok sana. Sıfatlardan kurtulmak için size geldim. Doktor, neden beni önünüzdeki kitapta arıyorsunuz? Ben düşündüğünüz gibi olmak zorunda mıyım? Neden bana bir sıfat yakıştırmak istiyorsunuz? Ben bana yakıştırılan sıfatlardan kurtulabilir miyim diye size gelmiştim. Beni yanıltmayın. Korkak, çocuksu, karamsar, tutkulu, saf, alıngan, marazi, yalnız, erdemli. Daha başka aklınıza neler geliyor onları da söyleyin. İsterseniz sizce en uygununu bulun ve rahatlayın. Bitsin işiniz, kurtulun benden. Öyleyse ben anlatayım. Geçen akşam ansızın sevgilim bir başkasıyla seviştiğini söyledi bana. Üzüldüm elbette. Ama inanın neden üzüldüğümü ben de bilmiyorum. Ve bu üzüntüyü yaralayan, kahredici, boğucu bir üzüntü değildi üstelik. Düşündüğünüz hiçbir şey yapmadım ona. Bağırmadım, hakaret etmedim, onu incitecek hiçbir şey söylemedim. Sadece giyindim ve evden dışarı çıkıp bir sabahçı kahvesine gidip oturdum. İçeride sobanın etrafında 2-3 kişi oturuyordu. Başka zaman olsa rahatsız etmemek için o insanlardan uzakta bir yerde otururdum. Ama bu defa onların yanında oturdum. Hepsine tek tek selam verdim. Sonra demli bir çay söyledim. Kahveciyi her zamankinden daha bilge, daha kederli bir insan olarak gördüm. Gerçekten fark ettiğimi düşündüm onu. Kahvenin kedisi bir sıçrayışta gelip kucağıma oturdu. Kediyi okşamaya başlar başlamaz burnumda bir sızlama duygusu, ardından çok tatlı bir acı hissettim içimde. Bu acıyı hissetmek beni öylesine rahatlatmıştı ki gözlerim nemlendi. Öylesine hafiflemiştim ki ruhumda bir yerde buzların çözüldüğünü hissetmiştim. Sanki içimde yüzyıllardır yola çıkmayı bekleyen bir tren ağır ağır hareket ediyordu. Sıkıntılı, kasvetli limanlarımdan birine zorla bağlanmış bir gemi halatlarından kurtulup açık denizlere açılmaya başlamıştı usul usul. Yaşamaya başlamıştım. Hayatımın hikayesi kaldığı yerden devam ediyordu. Sizce aldatılan, başkasına tercih edilen biri nasıl olur da böyle bir anda yaşamaya başladığını hisseder ve hikayesinin kaldığı yerden devam ettiğine inanır? Söyler misiniz? Siz bunu yaşamaktan korkuya bağlayabilirsiniz doktor. ya da acı çekmekten zevk aldığıma. Ne alıngan, kuşkucu bir annem vardı ne de içe kapanık otoriter bir babam. Annemin sütü bereketliydi, dilediğim kadar emdim. Kimse sınırlamadı beni, koşup oynadım bahçelerde. Neden doktor, yaşadığımız çelişkileri ille de hep annemize babamıza, onların tutumlarına, karakterlerine bağlarsınız hiç anlamam. Bu hataya ben de düştüm. Onları hayatın duvarlarına her çarpışımda, takıldığım her engelde suçladım. Böylesi kolayıma geliyordu çünkü. Doktor biliyorsanız bize hayatı öğretin. Hayattan kolaylıkla nasıl kaçılacağını, sözüm ona çok hırpalanmadan nasıl başarılı olunacağını değil. Ama artık yaşadığım çıkmazlardan, düş kırıklıklarından ötürü onları suçlamayı çoktan bıraktım. Artık onların da bir annesi babası olduğunu, onların da savunmasız, şaşkın, sevgiye doymayan küçük birer çocuk olduklarını ve belki de hep öyle kaldıklarını düşünüyorum. Hatta bazı geceler rüyalarımda ellerinden tutup onları parklara, oyun yerlerine, sirklere götürüyorum. Rüyalarımda üzerlerini örtüyorum. Sayıklamalarını dinliyorum. Ve onların sayıklamalarını dinlerken bunca acının, bunca eziyetin, bunca sırrı bilinmez sevinçlerin ve sürprizlerin nereden ve nasıl geldiğine ve bizi bulduğuna şaşıp duruyorum. İlle de bir suçlu aramak gerekiyorsa herkes suçlu doktor. Hepimiz suçluyuz. Beni kafasında biçimlendirdiği gibi görmekte inat eden sevgilim de suçlu. O da sizin gibi doktor. O da bıkıp usanmadan bana sıfatlar yakıştırıyor. Sıra dışı, marazi, iyi kalpli, acı çekmekten korkan, karamsar, çocuksu. Bu sıfatlar derin tuzaklar gibi etrafımı çeviriyor doktor. Hiçbir yere hareket edemiyorum. Kala kalıyorum oracıkta. Ben başkalarının düş kırıklığına uğratmaktan çok korkuyorum. Çünkü ben eski kafalı biriyim doktor. Kendi kaderimi dünyanın kaderiyle öyle kopmaz bir şekilde birleştirmişim ki birisini düş kırıklığına uğrattığım zaman bunun dalga dalga yayılacağını, sebep olduğum bu düş kırıklığı yüzünden insanlığın derin bir umutsuzluğa kapılacağını, aşkların, dostlukların, arkadaşlıkların benim yüzümden anlamını yitireceğini, manevi ve moral değerlerin bu yüzden ayaklar altına alınacağını düşünüyorum. Aslında artık çok kimse böyle düşünmüyor. İnsanların büyük bir çoğunluğu kendi kaderlerini dünyanın kaderinden çoktan ayırmışlar. Öyle ki dünyaya bir şey olsa bile kendilerine bir şey olmayacağını sanıyorlar. Peki ben niye böyle kalmakta ısrar ediyorum dersiniz? Anlatırım ama inanmayacaksınız biliyorum. İlkokul 3. sınıftaydım. Cumhuriyet bayramıydı. Ben o sırada dünyanın her tarafında Cumhuriyet bayramının kutlandığını sanıyordum. Kürsüye çıkıp bir şiir okumuştum bağıra bağıra. Ben şiir okurken okula vali gelmiş. Kürsüden indiğimde insanların benimle değil valiyle ilgilendiğini görüp çok üzülmüştüm. Bunu öğrencilerden birinin annesi fark etmiş olmalı ki yanıma gelip "Aferin, mükemmel okudun. İnsanlık senden çok şey bekliyor. Seni çok sevdim." deyip saçımı okşamıştı. Kadının bu sözleri beni çok etkilemişti. Çünkü bu kadın benim için sıradan biri değildi doktor. Burun kanatları öylesine güzeldi ki uzun süre gözlerimi alamamıştım. Evet, doktor artık itiraf ediyorum. Ben insanların, özellikle kadınların burun kanatlarına karşı olağanüstü bir zaaf duyan bir insanım. O kadının burun kanatlarından bu denli etkilenmeseydim, ne Cumhuriyet Bayramı'nda okuduğum şiirle kimsenin ilgilenmiyor, ne insanlığın benden çok şey bekliyor oluşu, ne de onun beni sevdiğini söylemesi zerre kadar umurumda olmazdı doktor. Burun kanatlarına duyduğum zaafı ortadan kaldırın. Ne insanlık, ne gelecek, ne hakikat beni ilgilendirir doktor. Şimdi beni anlayabildiniz mi? Bugün de böyle doktor. Sevgilimle hiç anlaşamıyoruz. Çünkü beni hiç tanımıyor. Onunla beraberken kendimi ona ne kadar normal, sıradan, herkes gibi biri olarak göstermeye çalıştığımı ve bu yüzden ne kadar acı çektiğimi fark etmiyor. Evet doktor, tahmin ettiğiniz gibi sevgilimin burun kanatları beni inanılmaz derecede etkiliyor. Tıpkı yıllar öncesinde bana şiir okuduktan sonra insanlık senden çok şey bekliyor, seni çok sevdim diyen kadının burun kanatları gibi. Sevgilim, onun burun kanatlarından çok etkilendiğim ve ona, ilişkimize bu yüzden bağlandığımı bilmiyor. Hiç söyler miyim doktor, ilişkimizi sınamak için gider burnuna estetik filan yaptırır, tanıyorum ben onu. Beni sadece iki şeyle etkilediğini sanıyor ve durmaksızın onları söylüyor. İnsanlık senden çok şey bekliyor ve seni çok seviyorum. O güzelin burun kanatları olmasın, ne dünya, ne insanlık, ne de sevgisi umurumda olurdu, inanın. Her şey bununla kalsa iyi, başka şeyler de var. Anlatayım. Sonunda onunla bir anlaşmaya vardık. Ayda yılda bir de olsa kendimle buluşabilmek, içimde biraz olsun yolculuk yapabilmek için bir oyun oynamaya karar verdik. O bana hiç beklemediğim bir anda bir başkasıyla yattığını söyleyecek ve ben hiçbir şey yapmadan giyinip sabahçı kahvesine gideceğim. Ve orada içimdeki buzların çözüldüğünü, içimdeki trenlerin, gemilerin uzaklara hareket ettiğini hissedeceğim. Bir anlık da olsa acı çekmekten duyduğum korkuları aşıp, aslında bu korkular yüzünden nedenle acı çekiyor olduğumu fark ettiğimi hissedip yaşamaya başlamanın, hayatımın hikayesinin canlandığını hissetmenin, o çabucak tükenivermenin tadını çıkaracağım. Sadece ben değil, sevgilim de bu oyunda kendince gizli hazlar yaşıyor. Çünkü benimle birlikteyken başkalarıyla olmayı sık sık düşlediğini biliyorum. Ama kendisine yabancı bir suçluluk duygusu yüzünden bunu yasaklıyor kendine. Bazen düşlerine bile yasak koyuyor. Kendisine olduğu gibi yakalanmaktan çok korkuyor. Ama bundan daha önemlisi, yalan da, küçük bir oyun da olsa başkasıyla yattığını söyleyerek beni kırma, incitme özgürlüğünü yaşıyor. Bunu söylediği halde benim ona yeniden dönüyor oluşumun gururunu, böylelikle birbirimize duyduğumuz sevginin ne kadar güçlü olduğunu sınamış olmanın hazzını yaşıyor. Evet doktor, beni her aldattığını söylediğinde gittiğim o kahveye sabaha karşı geliyor, sobanın başında oturan adamlara tıpkı benim gibi selam veriyor, sonra kucağımdaki kediyi alıp sevmeye başlıyor, ardından kendine demli bir çay söylüyor. Sonra da çayımızı içip kalkalım, yorgunsundur. Uyandığında sana çok güzel bir kahvaltı sofrası hazırlayacağım diyor. Ve sonra ekliyor, çok yorulmamalısın, sen insanlığa lazımsın. Hem seni çok seviyorum diyor. Peki diyorum ve biraz sonra kalkıp yola düşüyoruz. Evimize gelirken yol boyu ilkokul 3. sınıfta şiir okuduktan sonra yanıma gelen ve burun kanatlarına hayran olduğum kadını düşünüyorum. Doktor, beni önünüzdeki kitaplarda aramayın. Lütfen bana sıfatlar yüklemeyin. Buraya sıfatlardan kurtulmaya geldim. Beni yanıltmayın doktor. Kim olduğunu bilmediğim birine, Yasemin'e. Karşılıksız aşkının zehrini taşıyordu bana. Kokusu sinmişti inatçı ruhuma, kitaplarıma, ellerime. Öyle çok öpüşürdük ki ağzının tadıyla yerdim yemeklerimi. Öylesine inanıyordu ki dünyadaki son aşkla beni sevdiğine, bir gün ansızın korkunç bir özlem duymaya başlamıştım kim olduğunu bilmediğim birine. Şimdi ağzımda karşılıksız aşkın o aç tadı, karşımda o, yine hüzünlü, yine yenik. Ama eşitiz artık. Damarlarımızda karşılıksız aşkın o zehirli kanı. Buluşmanın acı karanfil kokusu. Dün sevgilimle bir çay bahçesinde otururken gençten bir adam geldi yanımıza. Simsiyah gözlerinin burukluğu masamızı örttü. İncecik, kibar bir yüzü vardı. Yüzünden sorumlu biriydi belli ki. Oturabilir miyim masanıza dedi. Nedense ikimiz de hiç tereddüt etmeden buyur ettik onu. İnce uzun parmakları vardı ve yaprak gibi titriyordu. Bizimle konuşma kararını güçlükle aldığı belliydi. Masa örtüsünün renklerini dalgın bir şefkatle okşuyordu. Başını kaldırıp önce sevgilime, sonra da bana baktı. Bir düş görmüş, eğer anlatmazsa herkes için kötü olacakmış gibi bir ifadesi vardı yüzünde. Sonra sevgilime sonsuz bir susuzluk ve kutsal bir hasretle baktı ve "Sizi yıllardır seviyorum," dedi. Başını yine öne eğdi. Masamız bir anda genişledi, derinleşti. Bu söz hepimizi kendi uçurumuyla baş başa bırakmıştı. Başkası olsa sevgilime yapılan bu teklif gururumu okşardı. Bencil bir serüven duygusu verirdi bana ama öyle olmadı. Sevgiye, aşka yoğun bir özlem kapladı içimi. Eski istasyonlardaki yorgun, terli trenleri düşündüm. Yıkılmış, virane evlerdeki son vedalaşmaları. Kaybedip kaybedip bulmanın o acı karanfil kokusunu. Bu masada herkesin bir gün öleceğini, zamanın kutsallığını düşündüm ve sevgilime sevgisini sunan bu genç adama, sevgilime ve en çok kendime derin bir acıma duydum. Uzun bir sessizlikten sonra genç adam bana döndü. Cüretimi bağışlayın, beraberliğinize büyük saygı duyuyorum ve asla kıskanmıyorum ama dayanamadım. Çektiğim acıyı sizin de bilmenizi istedim dedi. Dudaklarımdan belli belirsiz anlıyorum sizi sözcükleri döküldü. Neden yaptığımı bugün bile bilmiyorum ama birden ayağa kalktım ve sahile doğru yürüdüm. Galiba onların baş başa kalmalarını istememden çok benim kendimle olmaya ihtiyacım vardı. Sanki bu genç adamın yaşadığı acı beni yeniden sevgilime aşık olduğum ruh haline götürmüştü. Öylesine içten, çıplak bir acıyla ve korkusuzca söylemişti ki sevgisini, bir anda onunla özdeşleşmiş ve anında rollerimizi değiştirmiştik. O benim yerime geçmişti ve masamıza gelip sevgilime aşkını sunan da ben olmuştum. Sahilde bir başıma ne kadar oturdum bilmiyorum. Bir ara geriye dönüp oturdukları masaya baktım. Genç adam kalkmış veda ediyordu. Sonra birbirlerine sımsıkı sarıldılar. Bu sarılışa kızmak, içerlemek istedim ama beceremedim. İçimde garip bir kırgınlıkla birlikte küçük, acemi bir yaşama sevinci de vardı. Sevgilim beni çok iyi tanıdığı ve izlediği için uzakta da olsam görüyordu ve ta oradan yüzümde gezinip duran duygularımı okumaya, sanki çabucak içime nüfuz etmeye çalışıyordu. O ise önce biraz arandı. Nedense yüzünde bir suçluluk duygusu, tedirginlik yoktu. Sevgiyle arıyordu beni. Nitekim beni görür görmez hiç tereddüt etmeden el sallamaya başlamıştı. Öyle kendiliğinden, duygularını bastırmadan. Başka biri ve başka zaman olsa böylesi bir tavır beni öfkelendirirdi. Oysa onun bu hali sevgiye ne kadar ihtiyacım olduğunu anımsatmıştı bana. Ona içten bir gülümsemeyle el salladığımı fark ettim. Giderken arkasına baktım. Sıska, eğik sırtına, terinin beyaz gömleğine bıraktığı ıslak lekeye, sanki beni ilk acımı, ilk aşkımı götürüyordu kendisiyle birlikte. Sevmek, böyle karmaşık, çözülmesi zor duygular yumağıydı işte. Sevmek, insanın çok yakın hissettiği birinde kendisine merhamet duymasıydı. O günden sonra düşlerimizden hiç çıkmadı. Artık sabahları onunla uyanıyor, akşamların o incecik hüznünü onunla paylaşıyor, sevişmelerimizde onun soluğunu hissediyorduk içimizde. İçtiğimiz içkiyi, o dinmek bilmez yaşam ağrısını onunla paylaşıyorduk. Okuduğumuzda, seyrettiğimizde artık hep o vardı. Ve artık bir gün onsuz sevişemez olmuştuk. Birbirimize yaşattığımız sevgiyi, hüznü ve hazzı hep ondan çalarak yaşıyorduk sanki. Sevgilime istersen ben giderim dedim. İçimde beni ısıtan, hayata sımsıkı bağlayan o yoğun ilk aşk acısına, ıstıraba güvenerek. Adeta titreyerek ve uçuruma düşen birisi gibi can havliyle elimi sımsıkı tuttu. Sakın gitme, ben onda seni seviyorum. Onun varlığı sana duyduğum sevgiyi çoğaltıyor. İnanıyorum ki o da benimle aynı duyguları paylaşıyor. Beni bu denli seven biri seni de sever. Seni benden asla ayrı düşünmez. Sevgimizin nice sancılar sonunda bize bağışladığı bir keşifti bu. Sevgimizin hemen ardında duran gizli ve kutsal bir bahçeye girebilirdik. Dediği gibi oldu sevgilimin. Şimdi üçümüz aynı bedende sevişiyoruz artık. Birlikte düş görüyor, yaşamın o dinmek bilmeyen ağrısını birlikte paylaşıyoruz. Sabahları birlikte uyanıyor, düşlere birlikte uzanıyor, sevgimizin yetmediği bilinmezliklere esrik, başıboş hüzünlerimizi gönderiyoruz. Artık onun varlığı sayesinde sevgilimin yüzündeki donmuş tanrıça resimleri, kimi bakışsız, ruhsuz fotoğrafları siliniyordu. Artık sevgilim, benim için ne ihtiyaçlarımı giderirken özgürlüğümü kısıtlayan bir anne, ne ruhumun her adımını takip eden ağırkanlı bir yargıç, ne de sevgimin büyümesini, gelişmesini farkında olmadan kısıtlayan kuşkucu bir rakibimdi. Varlığıma inanır gibi inanıyordum ona. Yanılsamalar bitmişti. Sevgilimin yüzü sürekli aşkın büyüsüyle açıldıkça genç adamla daha derinden bütünleşiyor, onda kendimi görüyordum. Sevginin gizi karşısında telaşlı, sabırsız, bocalayan ama yine de yılmayan yeni kutsal bahçeler yaratıyorduk kendimize. Beni hep bir başkası savunuyor. Onca atılıştan sonra balkonuma döndüm. Onca bilgi utandığım çocukluğum içindi. Çünkü beni hep bir başkası savunuyor. Sesimden, ellerimden, gülüşümden biliyorum. Hep sakladığım yara izini balkonumdan odama götürüyorum işte. Odamdan bir kez olsun çıkartmadığım sesimden, ellerimden, gülüşümden biliyorum. Sana geldim. Hepsi bu. Sonunda bu da oldu işte. Bu da oldu. Koşuşturma bitti. Yavaşladı nabzım. Telaşım dindi. Sevgim yine bana geri döndü. Balkona çıktım usulca. Sonra balkondaki gıcırdayan eski tahta iskemleye oturdum. Sanki nefes almasını, yürümesini, oturmasını yeniden öğreniyordum. Oradan sokağa, evlere, damlara, kuşlara, dünya denen bu hazin terk edilişe ilk defa görüyormuş gibi baktım. Hayır, bu daha önce yaşadığım ihanetlere hiç benzemiyordu. İçimde ne öfke vardı, ne derin üzüntü, ne de intikam arzusu vardı. Eskiden ihanete uğrardım ama hayat devam ederdi. İçimdeki öfke duygusu, hayata ve kendime karşı duyduğum suçluluk duygusunu biraz olsun hafifletirdi. Eskiden ihanete uğradığımda bunu insanlara anlatmak için çaba harcardım. Şu an bu çaba öylesine gereksiz ve anlamsız görünüyor ki. Aslında eskiden uğradığım ihanetleri hep ben hazırlardım kendime. İçimdeki yıkılma isteği doğrulanırdı. Hayata duyduğum kırgınlık ve inançsızlık doğrulanırdı böylece. Eskiden acının dizginleri hep benim elimde olurdu.